Ayrım 2. Teselliler Kitabı. Yusuf Özkan Özbun. Sayfa 15. Kırık bir kalbin, yaralı bir aklın merhemi. Teselliler Kitabı. Yusuf Özkan Özbun. Sen hakikatsin, anlamın yurdu sende. Anlamsızlığın tesellisi. Işıkların bir bir söndüğü zamanlar olur. Hayat aydınlığını ve anlamını yitirir böyle durumlarda. Bir can sıkıntısı bataklığında ruhun ve duyguların yapış yapış çamur içinde kıvranırsın. Hatta bazen hayat aptalca bir şakadan ibaret görünür. Birisi sana aptalca bir şaka yapmış ve yukarılardan bir yerlerden sırıtıp durmaktadır sanki. Her şey boş, yaban, derinliksiz, amaçsız, inadına anlamsız. Gereksiz bir oyalanmadan, fuzuli bir debelenmeden ibaret görünür. Hiçbir şey yapmak gelmez içinden. Uykudan uyanmak istemezsin. Hatta o kalın, lepiska uykulardan hiç uyanmak istemezsin. Anlamsızlığın acılar denizinde ağzına kadar su yutmuş bir halde hiçliğin gözlerine derin uçurumlar gibi bakar durursun. Canına kıymanın sınır boylarında nöbet tuttuğun olur kimileyin. Ah benim anlamsızlık yurdunu yurt edinen dostum. Tozu toprağı havalandıran, bir oraya bir buraya savurup duran, ölgün gri bir rüzgarda salınıp duran buruşuk bir kağıdı izledin mi hiç? Nasıl da avare, nasıl da biçare görünür kağıt. Sanki sana seni anlatır. Özellikle işler senin istediğin şekilde yolunda gitmediğinde, terk edildiğinde, işinden atıldığında, yeterince aktif olan sosyal hayatın son zamanlarda pek hareketli olmamaya başladığında, ruhunu eğlendirecek meşguliyetler bulamayıp boş boş dolandığında, çok sevdiğin birini ölümün koynuna gelin verdiğinde, kendini değersiz ve gereksiz gördüğün zamanlarda, var olmanın amaçsız göründüğü kimi demlerde gelir ve kuşatır anlamsızlık sisi yüreğini. Bilirim dostum, bilirim. Bir sisin içinde kaybolmanın, tüm yönlerini kaybetmenin ne demek olduğunu, bir adım sonrasını görememenin körlüğünü bilirim. Sana tuzu kuru biri olarak konuşmuyorum. Unun elemiş, eleğini asmış bir adamın tiksinç rahatlığıyla söylenmiş sözler değil bunlar. Anlamsızlık yaralarını yalayarak sağaltmaya çalışan yaralı bir ruhun sözleri. Hem bilmez misin ki acılar kardeş kılar bizi, kan değil. Azığımızı paylaştığımızda yoldaş oluruz sadece, yolu değil. Yaralarımıza merhem sunduğumuzda insan oluruz. Umarsızca baktığımızda değil. Tenha vakitlerin ıssızlığında sık sık sorduğum gibi kendime, soruyorum sana da. Biz bir anlam bulamadık, bir anlama yar olamadık diye bütün bu evreni ve içindeki harika hokus pokusu anlamsızlığa mahkum etmeye hakkımız var mı? Hem bu anlamsızlık duygusunun kaynağı nedir? Bütün alemi baştan sona arayıp taradıktan sonra ellerin boş kalması mı? Kendi küçük dünyamızda kuruntularımızın jungle'ında gitmenin boşluğu mu? Bu son derece önemli. Evrende her şeyi birer birer gözden geçirip bu anlamsız, bak bu da anlamsız diye test edip onaylamak gibi imkansız bir çabaya girişmeden var olmanın hepten saçma olduğunu söylemek anlamlı mıdır sence? Hayır dostum. Küçük can sıkıntılarımıza, arzularımıza amade bir hayat bulamayışımıza anlamsızlık yaftasını takıyoruz çoğu kez. Üstelik bilirsin ki çocukken ev ekonomisi ya da iş bilgisi gibi derslerde yaptığı basit bir kutuyu, sıradan bir alçık kalıbını evindeki ardiyede senelerce saklayarak kıramayan birçok insan vardır. O basit el işlerini bir türlü kıyılamaz, itina ile saklanır. Peki etrafımızdaki bunca ince ustalık işi varken, başta insan olmak üzere bu kadar komplike, bu kadar derin, bu kadar ayrıntılı, bu kadar özenli yaratıklar nasıl olur da anlamsızlığın karanlık çukuruna fırlatılır? Bizzat anlamsızlık duygusunun kendisi bir anlama kıyasla vardır. Anlam diye bir şey hayal düzeyinde dahi olmasaydı nasıl olur da olumsuzundan bahsedebilirdik. Gece diye bir zaman dilimi olmasaydı, hep gündüz yaşasaydık, geceden dem vurur muyduk? Karanlıktan söz açılabiliyorsak, aydınlığın her yeri kaplamasındandır. Fakat gündüzün orta yerinde, hem gözlerini sıkı sıkı kapatan, hem de gözüne kara gözlükler takan bir adamın halini düşün. Bu adam çığlık çığlığa kafasını sağa sola vurduğunda, düz yolu şaşırdığında, her yer karanlık diye bağırdığında, eline dokunan her şeyi vahşi bir hayvan sandığında, korku ve titreyiş içinde çırpındığında hali nicedir. Zevklere ve hazlara müptela, yeteneklerini geliştirerek ruhuna menfezler açmayı ihmal eden, tembelliğinden rahata düşkün ve üretmeden tüketmek isteyen, irade zafiyetinden dolayı sürekli yanlış tercihler yapıp hüsranla yıkılan birinin can sıkıntısı ile depresyonun dibindeyken, her şey anlamsız, her şey boş, batsın bu dünya, ben acıların çocuğuyum diye inlemesi de çok görülen bir durum çağımızda. Anlaşılan o ki anlam da anlamsızlık da bizde gömülü, içimizde saklı. Evimizin perdelerini aralarsak ışık, kapalı tutarsak karanlık bize yoldaş oluyor. Evrenin anlamı sensin, benim, biziz. Evrenden bizi çekip çıkardığımızda bütün bir alem oyuncusu olmayan bir tiyatro sahnesi gibidir. Tarihi mekanlardaki antik tiyatroları gözünün önüne getir. Devasa bir yapı ve bomboş. İnsan olmadan tüm kainat ve yurdumuz olan dünya, göktaşı, ağaç, taş, kuş ve yıldız tozlarından ibarettir. Tüm bilgelerin dediği gibi kainat korosunun şefi insandır. Sensin. Benim. İnsan denilen varlığa, kainatın sonsuz ıssızlığı içinde bir nokta bile olmayan dünyamızın isimsiz bir varlığı olarak sadece galaktik, kozmik bakış açısıyla bakmak anlamsızlık duygusunu derinleştirir. Bu bakışı gurura kapılmamak, Yaradan'ın kudretini tefekkür ederek hayrete varmak için kullanmak lazımdır. Bu bakışı gurura kapılmamak, Yaradan'ın kudretini tefekkür ederek hayrete varmak için kullanmak lazımdır. Aksi halde zarar vermektedir. Hayatın küçük pencerelerinden bakabilmek de lazımdır. Tarlasını güneşin altında sürüp de testisindeki soğuk suyu içerek Rabbini düşünüp hamd eden ve böylece teselli bulan bir köylünün sadeliğini de konuşabilmek lazımdır. Kuşanabilmek lazımdır. Düşün ki diğer tüm yolcularla birlikte uzun bir tren yolculuğundasın. Tren nihayet bir istasyonda kısa bir mola verdi. Baban, kardeşlerin, annen ve kendisi için bu kısa molada hemen gidip su almanı istedi ve sana bir miktar para verdi. Sense diğer inenlerle birlikte trenden iner inmez etrafın seyrine daldın. İstasyonun bir köşesinde misket oynayan çocukların ayartmalarına kandın ve trenden inmenin asıl anlamını unuttun. Tren kalkmaya davrandı. Baban, annem ve kardeşlerin telaşa kapıldı ve baban pür telaş seni aramaya koyuldu. Bulduğu yerde de kulağından tuttuğu gibi karga tulumba treni attı. Sen seneye uğradığını anlamadan su getirmemiş olmanın mahcubiyeti de eklenerek derin bir üzüntüyle gözyaşlarına boğuldun. İşte dostum, kainat uzayında yol alan bir tren gibi olan dünyamızın belli bir zaman istasyonunda bize ömürlük mola verilmiş gibidir. Fakat bu molanın bir anlamı ve amacı vardır. Etrafa biraz bakmak ama fazla dalmadan suyu alıp dönmek. Aksi halde babanın kulağından tutup treni atması kaçınılmaz. Hüzün de cabası. Var git, bu benzetmenin gerisini sen düşün. Hissesini al ve akıl dağarcığına koy. Bilmez misin ki şefkatli tesellici Hazreti Peygamber bile parmağındaki yüzüğü çevirdiği için seni tembellik, atalet ve oyun için yaratmadım diye ilahi uyarıya muhatap oldu. Hayata karşı içimizde bir soğukluk, uzaklık ve yabancılaşma hissinin oluşmasının temelde iki sebebi vardır. Birincisi, dünyaya ve dünya nimetlerine tapınma derecesinde bir hırs ile istekli olmak ve bu istekleri elde edemeyince dünyadan ve hayattan soğumak, uzaklaşmak. her şeyi anlamsız ve boş bulmak. İkincisi, dünyanın ve dünya nimetlerinin gelip geçen tarafından yüz çevirip sonsuza açılan yüzlerine yoğunlaşmaktan kaynaklanan uzaklaşma ve soğuma hissi. Fakat bu durum yine de anlamsızlık değildir. Güneşe doğrudan bakan bir gözün diğer varlıkları belli belirsiz puslu bir halde görmesi gibi bir durumdur bu. Başta peygamberler olmak üzere tüm maneviyat büyüklerinin dünyadan fani yönünden şikayetçi olması, soğuması ve uzaklaşması bu meyandadır ey dost. Denizin gerçeğini derinlemesine gördüğün oranda yüzeydeki çerçöp sana çirkin, uzak ve boş görünür. Yaklaşık 40 yıllık ömrümde 25 yıllık arayışımda gördüğüm o ki aziz dostum, Allahsız anlam olmuyor. Allah demek anlam demek aynı zamanda. Bir şeye, bir olaya, küçücük bir varlığa Allah'ın bakmamı istediği gibi bakmayı azıcık yakaladığımda içim anlamın ışığıyla dolduğunu, Allahsız bakışın pençesine her düştüğümde, ki çok düştüm ve düşüyorum hala, her şeyin bir düşman, her yerin azgın bir zindana dönüştüğünü gördüm. Meseleyi hemen dine bağladığımı, ne kadar da dogmatik olduğumu, hiç bilimsel düşünmediğimi falan söyleyecek olursan bir şeycik demem. Sadece söylediklerimi insafla düşünmeni rica ederim. Allahsız anlam ve teselli bulamayan bir ruh benimkisi. İnan seninkisi de öyle. Her yanda kokun, her yerde izin. Her şeyde yüzün var. Arka bahçende ruhum meleklerle oynar. Yalnızlığın tesellisi. Kalbinin derinliklerinde sadece ince bir sızı vardır. Yalnızlık yollarına puskunmuş beklerken acılar gözlerini dikmiştir üstüne. Bilirim dostum, vücut bulmuş her ruh yalnızlığı tadar. Kimi zaman etrafında pervane dönen yüzlerce insan vardır. Ve senin onları plastik oyuncaklar gibi gördüğün zamanlar olur. Yalnızlığın her zamanki ikindisi gelip üstüne kapaklandığında denize bakıp bakıp denizin sana baktığını, nemli akşamlarda aynadaki aksinin seni seyrettiğini fark edersin. Fakat söyler misin hoyrat kalabalığın içinde yalnız olmamaktansa, sürünün içinde öylesine kaybolup gitmektense, tenhada bir yerde gönül ekmeğini pişirmek daha güzel değil midir? Sürünün tamamı kurda dönüşmüşse, sürüden ayrılıp yalnızlığın patikasında yürümek daha doğru değil midir? İçinde bulunduğumuz çağ sürüden ayrılanı değil, ayrılmayanı, kurdun kaptığı ve bizzat bir kurt haline getirdiği bir çağ. Mankurtların arasına yeni bir mankurt ilave etmektense, dağların hür zirvesinde bir başına bulutlara dokunmak, rüzgarla söyleşmek, güneşe selam vermek, içindeki ümmetle halleşmek daha anlamlı değil midir? Oysa dehanın okulu yalnızlıktır dostum. Kalp yolunun yolcuları inzivanın koynunda eğleşirler de sonra yolda kalmışlara birer kılavuz olurlar. Elif harfine bakmaz mısın? Kendi başına kendi birliği içinde dimdik ayakta durmayı bilir de diğer tüm harfler ona bağlanırlar, eklenirler. Yalnızlık duygusunun birkaç türü vardır aziz dostum. Kendine ait zengin bir iç dünyası olmadığı, sağlam bir şahsiyeti, dayanıklı bir iradesi olmadığı için ancak kalabalıklara yaslanarak hayatı tutunabilen, başkalarını koltuk değneği gibi kullanarak ayakta kalabilen, kendi başına iken gönlünü eğlendiremeyen nice insanlar vardır. Böyleleri daimi bir yalnızlık duygusunun baskısıyla kendilerini meydanlara, kafe köşelerine, eğlence merkezlerine, alışveriş vitrinlerine, kalabalıkların vahşi homurtularına teslim ederek teselli ararlar. Hiçbir zaman hakiki teselliyi bulamayıp denizin köpüğünü süzmekle, oyuncakların kırılgan dünyasında kendini aldatmakla cılız bir avuntu için çırpınırlar. Ah, o çırpınış ne kadar da acıklıdır bir bilsen. Dışarıdan bakıldığında şen şakrak kahkahalara boğulmuş gördüğün nice insan aslında bu durumdadır. O şuh kahkahalar dışa doğru ağlamanın bir türüdür. Çoğu kere. Yalnız kaldığın zamanlarda kendin için bir evren olabilmek, bir kainat kurabilmektir huzurun yolu. Her insan hayatın patırtı gürültüsünden, cılız omuzlarına yüklediği ağır yüklerden azıcık olsun kurtulmak, ruhuna nefes aldırabilmek için bitimsiz bir çaba gösterir. Yalnızlığın tüm vahşi hayvanlardan daha ürkütücü vahşetinden kaçıp sığınacak bir teselli, bir lezzet, bir dost bulmak ister. Modern hayatın sunduğu kalabalık mekanlar, partiler, eğlence mekanları, gürültü ormanları, bir arada olmanın verdiği uyuşuk haller, sarhoşluklar pek az insana geçici bir huzur verir. Fakat büyük bir çoğunluk ya kalabalıklar içinde ıssız ve yalnız ya dağ ve tepelerde bir başına yaşamayı tırmalar ya da bu tüketim kölesi musrif çağın sade hayatı katledip yerine tüketken ve müsrif yaşamayı koymasıyla bir dert haline gelen geçim kaygısıyla dünyanın ücrasına savrulur. Hastalık, yaşlılık ya da kimi tatsız hadiseler kalabalık içinde bulunmanın avuntusundan mahrum eder. Yok zerre teselli ne gülüşten ne bakıştan. Yalınlaşmak için yalnızlaşmak lazımdır. Yalınlaşmak gereksiz yüklerinden, kalabalıklarından, karmaşalarından, ayağına bağladığın bu kağılardan kurtulup sadeleşmek demektir. Göğsüne kalbinden başka madalya, omzuna erdemden başka apolet takmayanların yalınlığı. Ancak yalınlaşanlar yalanların farkına varabilir. Karmaşa arttıkça, yükler ve bagajlar çoğaldıkça dünyanın yalanlığına, yapay hayatların yalanlarına kanma ihtimali artar. Yalana kana kana kişi, yalanın kendisine dönüşür. Yalınlaşanlardır ancak yalana kanmayanlar. Ve sadece onlar hakikatin bahçesinde serezat dolaşırlar. Hayatın kıyısındaki herkes gibi senin ve benim de gerçek tesellimiz, aklını kalbine yaklaştırıp dilini gönlüne yapıştırarak var olan her şeyde Yaradan'ın işaret ve nakışlarını seyrederek anmak, sürekli bir düşünce aleminin zenginliğinde yaşamaktır. Yalnızlığın ıssız çöllerinde sahibini anmanın, onun düşüncesiyle dolmanın şevkiyle bir derin dondurucuda unuttuğumuz kalbimizin buzları çözülür. Kalbimiz her yerde, her şeyde Allah, Allah dedikçe tüm varlıklar bize dost, arkadaş görünür. Ağaç, taş, kurt, kuş bizimle bir söyleşe tutuşur. Söyleşe söyleşe bir ilahi koronun tam ortasında evrenin müziğinde kayboluruz. Böyleyken yalnızlık sadece ölü harfler lügatinde bir kelimeden gayrı nedir? Yalnız değiliz dostum. Alemin her bir köşesi Rabbimizin görünen görünmeyen, küçük büyük, pek çok kulu ile dolu. Meleklerin kanat hışırtıları her yanı sarmışken, bir gülün dikeninden bile bir melek gülümsüyorken nasıl katıksız yalnızlıktan bahsedersin? Sana abes gelmezse, aklına yatmayıp hemen reddedip karşı çıkmazsan bırak benim sepetimde kalsın. Sana derim ki kendini mutlak yalnızlık içinde hissetmenin sebebi varlığın özü olan melek hakikatini bilememek ve meleklere iman konusunda aşama kaydedememekle ilgilidir. Bu husus ince bir sır olarak sana emanet kalsın. Böyleyken boşluk ne boş bir lakırdı. Böylesi bir yalnızlık bunalım, depresyon, itiklik ve yetimlik hislerinin değil, bizzat yükselmenin ve yücelmenin bir asansörüdür. Peygamberlere, velilere, dahilere, yüksek ruhlara nasip olan mukaddes yalnızlık. Bir bataklıkta yaşasa bile yıldızların seyrine dalan yüce yalnızlık. Bizi bitiren, eriten, tüketen değil, çoğaltan, bir iken, milyon eyleyen bereketli yalnızlık. İkinci ayrımın sonu, sayfa 29.